Ayrım 4.
En kötüsü ise kandırma ve çalma huyum. Öyle bir noktaya varmıştı ki ne yaptığımı düşünmüyordum bile. Sadece çalıyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi hepimiz orada şaşkınlıktan küçük dilimizi yutmuş bir halde kala kalmıştık. Aramızda adi bir hırsızın oturduğunu öğrendiğimiz için şok olmuş değildik. Aksine bu genç adamın başka zamanlarda iyi ve nezih biri olduğuna şimdi sizi temin edebilirim. Böyle bir insanın hataları ve suçlarıyla beraber işvereni olmaktan gurur duyardım. Bizi şok eden şey adamın dürüstlüğü ve hassasiyetiydi. Sadece kötü alışkanlıklar açısından kendisinin ne olduğunu itiraf etmiyordu. Çok somut bir biçimde kendisinde ne yapma alışkanlığının bulunduğunu da itiraf ediyordu. Biz de bu cesur adamı takip ederek kendimiz hakkında düşünme işlemimizi biraz daha somutlaştırabiliriz. Başlangıçtaki sorumuz şuydu. Başkaları tarafından görülme tehlikesi olmaksızın, istediğim her şeyi yapabilecek olsaydım, nasıl biri olurdum ve ne yapardım? Ne olduğumuzu halihazırda araştırmaya başlamış durumdayız. Ama ne yapacağımız konusunda henüz bir şey yapmadık. Soruları olabildiğince somut ve meydan okuyucu bir tarzda oluşturmama izin verirseniz, kendinize şu soruları sorun. Başkaları tarafından görülme tehlikesi olmaksızın istediğim her şeyi yapabilecek olsaydım, bir dükkandan bir şeyler çalar mıydım? Sınavlarda kopya çeker miydim? Yasa dışı bir biçimde bilgisayar yazılımlarını kopyalar mıydım? Birinin mahrem hayatına girerek onun hakkında casusluk yapar mıydım? İşverenimden çalar mıydım? Vergi iadesinde sahtekarlık yapar mıydım? Bir arkadaşıma ya da sevdiğim birine ihanet eder miydim? Bir iş ya da kredi başvurusunda yanlış bilgiler verir miydim? Hoşlanmadığım birine zarar verir miydim? Yoksa bu gibi hareketlerden uzak kalmak için gerekli olan dürüstlük, saygı ve öz disiplin gibi erdemleri gösterir miydim? İnsanın ruhuna işleyen bu sorulara ne kadar dürüst cevaplar verirseniz, ki ben de tartışmamız boyunca sizi bunu yapmaya sevk edeceğim, kendi karakteriniz hakkında o kadar net bir fikir sahibi olursunuz. Karakterinizin güçlü ve zayıf yanlarını, iyi ve kötü taraflarını daha açık seçik görebilirsiniz. Ve hangi yönlerden gerçekten iyi ya da pek de o kadar iyi olmayan bir insan olduğunuzu çok net bir biçimde görmeye başlarsınız. Gördüğünüz üzere karakter sözcüğünü yetişkin bir insan olarak özünüzde olduğunuz şeyi, yani bütün geçici, yüzeysel ve dışsal özelliklerinizden sıyrılmış halinizi anlatmak için ahlaki anlamda kullanıyorum. 19. yüzyılda yaşamış bir vaiz olan Moody'nin de belirttiği gibi, karanlıkta neyseniz karakteriniz odur. Karakterinizi en çok belli eden şey yaptıklarınızdır. Özellikle de her gün sürekli olarak bir alışkanlık halinde ya da karakteristik olarak yaptıklarınız. Bölüm 4. Karakterine son halini vermek insanın kendi elindedir. Anne Frank. Bu bölümün başlığı karakterin oluşumu ile ilgili çok derin bir düşünceyi ifade etmektedir. Ben dahil birçok insanın en çok sevdiği sözlerden biridir. Özellikle de bu sözlerin yazıldığı korkunç koşullar ve bunları yazan Anne Frank'ın olağanüstü karakteri düşünülecek olursa. Çoğumuzun okul arkadaşlarıyla gezip tozduğu, ilk gerçek sevgilimiz ya da ilk öpüşmemiz hakkında konuştuğu veya en azından hayaller kurduğu. Sırada Anne Frank, Nazilerden saklanışının 3. yılının başındaydı ve sürekli bir ölüm korkusu içinde yaşarken bu güçlü sözcükleri günlüğüne yazıyordu. Karakterimin çok belirgin bir özelliği var. Belli bir süredir beni tanıyan herkes bunu fark etmiştir sanırım. Bu özellikte kendim hakkındaki bilgim. Kendimi ve hareketlerimi tıpkı dışarıdan bakan biri gibi izleyebiliyorum. Hiçbir ön yargı taşımadan ve davranışları için bir mazeret bulmaya çalışmadan Anne ile her gün yüzleşebiliyorum. Onda neyin iyi, neyin kötü olduğunu izleyebiliyorum. Bu, kendinin farkında oluş, beni büyülüyor ve her ağzımı açışımda söylediğim şeyin farklı mı olması gerekiyordu yoksa tam da doğru olanı mı söyledim, bunu bilebiliyorum. Kendimde eleştirdiğim birçok özellik var, bunlar saymakla bitmez. Babamın şu sözlerinin ne kadar doğru olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Bütün çocuklar kendi yetişme tarzıyla ilgilenmek zorundadır. Anne babalar çocuklarına sadece öğüt verebilirler ya da onlara doğru yolu gösterebilirler. Ama bir insanın kendi karakterine son halini vermesi onun kendi elindedir. Bu anlamlı metin, An'ın günlüğüne yazdığı yazıların sondan üçüncüsüydü ve 15 Temmuz 1944'te kaleme alınmıştı. Bu metni iki yazı daha takip edecekti. Bir sonrakini 6 gün sonra, 21 Temmuz Cuma günü, sonuncusunu ise 17 gün sonra, 1 Ağustos Salı günü yazacaktı. Yukarıya alınan metin yazıldıktan 3 hafta sonra 4 Ağustos 1944'te Nazi polisi An'ın ailesinin ve 4 arkadaşının yaklaşık 2 yıldır çok rahatsız koşullar altında kaldığı yeri buldu ve buraya baskın yaptı. Saklanma yerindeki 8 kişinin tamamı tutuklanıp Almanya ve Hollanda'daki toplama kamplarına yollandı. An 7 ay sonra yani Mart 1945'te Kuzey Almanya'daki bir toplama kampında tifüsten öldü. An'ın karaktere son hali vermekle ilgili metni, birinci bölümün sonunda anlatılan konuyu çok güzel bir biçimde dile getirmektedir. Karakterinizin son halini siz ama yalnızca siz bilebilirsiniz. Bir yetişkin olarak iyi bir insan olma sorumluluğu neticede sizin elinizdedir. Başkasının elinde değildir. Ne o adamın, ne şu kadının, ne de başkalarının elindedir. Sadece sizin elinizdedir. An o sıralarda çok genç olmasına karşın ahlaken mükemmel karakterli bir insan haline gelmek için yapılması gereken en zor işi çok iyi yakalamıştı. Bu iş şu anda sahip olduğunuz karakterin ve gelecekte nasıl bir insan olacağınızın tüm sorumluluğunu üstlenmekti. Bu konunun An'ın söz ettiği ahlaki açıdan kendinin farkında olmak ile yani davranışınızın farklı olması gerektiğini ya da o haliyle doğru olduğunu bilmeyi sağlayan, gün be gün, an be an yaşanan farkındalıkla yakından ilgisi vardı. Bu, tüm ön yargılardan arınmış bir halde, davranışlar için mazeret bulmaya çalışmadan, sürekli olarak ahlak aynasına bakmak ve karakterinizdeki iyi ve kötü yönleri izlemekle ilgilidir. Hiç kimse bu işin kolay olduğunu söylemiyor. Aslında bu birçoğumuz için son derece zordur. Kendinize bunun niçin böyle olduğunu sordunuz mu? Sürekli olarak iyi bir insan olmak ve doğru bir şeyi yapmak niçin bu kadar zor olsun? Bu konuyla ilgili sihirli ve herkese uyan cevaplar yoktur. Ama ben temel ve pratik bir bakış açısı önerebilirim. İyi bir insan olurken ve doğru olanı yaparken karşılaşılan güçlükler genelde bizim içimizdedir. Benim kendi karakterimdedir. Bu güçlük genel olarak benliğimizin derinliklerinde aşağıda anlatılanlar arasında bir çatışma halinde meydana gelir. Yapmam gerekene karşı yapmak istediğim ya da şu anda hissettiklerim ya da olmasını istediklerim ya da bana olmasından korktuğum şey arasındaki çatışmalar. Burada da önemli bir tanımı, düşüncemizi çok az etkileyecek, davranışlarımızı ise hemen hiç etkilemeyecek kadar soyut bırakma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu içsel çatışmalara gündelik bir somutluk verdiğimizde neye benzeyeceklerine ve bizde ne tür hisler uyandıracaklarına bir bakalım. Kurallara uygun oynamalıyım. A karşı. Her ne pahasına olursa olsun kazanmalıyım. Bu sırrı saklamak için verdiğim sözü tutmalıyım. A karşı. Şu anda bu sırrı arkadaşlarıma söylemek çok hoşuma gidecek. Olup bitenler hakkında doğruyu söylemeliyim. E karşı. Doğruyu söylersem olacaklardan korkuyorum. Bir başkasının yayın hakkı olan bir bilgisayar yazılımını kopyalamamalıyım. A karşı. Bu yazılımı gerçekten istiyorum. Zaten kopyalamak o kadar kolay ki. Davranışlarımdan dolayı ondan özür dilemeliyim. E karşı. Yapmak istediğim en son şey ondan özür dilemek. Bu kuralı ya da yasayı çiğnememeliyim. E karşı. Yarışta kalmak istiyorum. Bu nedenle bu kuralı ya da yasayı çiğnesem iyi olur. Şimdi biraz düşünün. Bu içsel çatışmaların sonucunu belirleyecek olan nedir? Doğru şeyi yapıp yapmamanızda son sözü söyleyecek olan nedir? Belirleyici etken, karakterimizin güçlü ve zayıf yönlerinden başkası değildir. Acı gerçek bu. Yaşadığımız baskılar, bizi baştan çıkaran etkenler, o bunu nasıl yapmış, bu bunu nasıl etmiş, herkes bunu nasıl yapıyor, nasıl yapacaklardı ve nasıl yapmayacaklardı, ne kadar stresliyiz ve başka bir sürü şey hakkında uzun uzadıya konuşabiliriz. Ama tüm bunlar doğru olsa bile, iş iyi bir insan olmaya ve doğru olanı yapmaya geldiğinde konuyla çok ilgisiz kalabilirler. Kendimize karşı dürüst davranırsak, hareketlerimizi savunmak için verdiğimiz bu tür cevapların genelde kendi çıkarımıza hizmet eden mazeretlerden başka bir şey olmadığını görürüz. Burada kimseyi suçladığım düşünülmesin. Emin olun benim de bir çanta dolusu kullanılmaya hazır mazeretim ve akla uydurmam var ve sürekli olarak onları yenmeye çalışıyorum. Yukarıdaki içsel çatışmalara dikkatlice bir kez daha bakın. Bu listeye şunun gibi cümleler koymadığıma dikkat edin. Bu kuralı ya da yasayı çiğnememeliyim. E karşı. Herkes bu kuralı ya da yasayı çiğniyor. Nedenini görebiliyor musunuz? Neden çok çarpıcı? Bir kuralı ya da yasayı herkes çiğniyor diye biz de çiğneyemeyiz. Çiğnediğimiz kurallar ve yasalar için kimseyi suçlayamayız da. Kuralları ya da yasaları istediğimiz bir şeyden dolayı çiğneriz. Çünkü başarılı olmak isteriz. Çünkü birine karşı avantajlı bir konum elde etmek isteriz. Çünkü bir rahatlığı ya da lüksü elde etmek isteriz. Çünkü kazanmak isteriz. Çünkü ünlü olmak isteriz. Çünkü para ya da mal elde etmek isteriz. Bu davranışı istediğimiz bir şey için yaparız. Bu da bu davranıştan tamamen karakterimizin sorumlu olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle bir kuralı ya da yasayı çiğnemek türünden hatalı bir davranış söz konusu olduğunda, gerçek çatışma sizinle sizin dışınızdaki bütün insanlar ya da tek bir insan arasında gerçekleşmez. Gerçek çatışma sizin içinizde ne yapmanız gerektiği ile ne istediğiniz arasında gerçekleşir. Bir başka deyişle, kurallara ve yasalara uymalıyım ile bir şeyi o kadar çok istiyorum ki kuralları ve yasaları çiğneyeceğim arasında gerçekleşir. Bu durum her türlü ahlak dışı davranış için de geçerlidir. Doğru olanı yapmak söz konusu olduğunda başka insanların neler yaptığının konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Arkadaşlarımızın ya da akrabalarımızın ne yaptığı ya da söylediği, komşularımızın ne yaptığı ya da söylediği, patronlarımızın ne yaptığı ya da söylediği, siyasetçilerin ne yaptığı ya da söylediği, medyanın ne yaptığı ya da söylediği, aslına bakarsanız her kim olursa olsun onun ne yaptığı ya da söylediği sizi hiç ilgilendirmez. Hiç kimse yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeyi sizin iradenize rağmen size yaptıramaz. Bu nedenle karakterimden neticede ben sorumlu olduğum gibi karakterimden kaynaklanmasına izin verdiğim hareketlerimden de ben sorumluyum. Bu bölümün başlığı Emerson'un 1837 yılında Harvard Üniversitesi kampüsünde yaptığı bir konuşmadan alınmıştır. Emerson bu dört kelimelik savı Phi Beta Kappa, Ulusal Onur Derneği'nin bir toplantısında yaptığı bir açılış konuşmasının sonunda dile getirmiştir. Saygıdeğer topluluğun önünde duran ünlü Amerikalı yazar ve filozof, bilginin sınırları ve bir üniversitenin uzun vadeli eğitim amaçları ile ilgili endişelerini anlatıyordu. Daha 1837'de Emerson, özellikle yüksek öğrenim kurumlarının çok dar bir açıyla kitap bilgisi üzerinde odaklanarak, aynı derecede önemli olan bir başka amacı gözden kaçırmalarından endişeleniyordu. Bu amaç, öğrencilerin yeni edindikleri görüşleri ve kuramları iyi, nezih ve sorumlu insanlar olmak için kullanmalarına yardımcı olmaktı. Bu olaydan 150 yıl sonra Harvard'da psikiyatri profesörü olan ve kitabında Emerson'unkine benzer endişelerden söz eden Robert Coles, onun bu sözlerinin doğruluğunu birebir yaşayan bir öğrencisine anlatır. Marian, felsefe öğrenimi gören ve ikinci sınıfta okuyan bir öğrencidir. Bir gün, Coles'un odasına gelir ve okul arkadaşlarının birçoğunun kendisine ne kadar kötü, ne kadar ahlaksız bir biçimde davrandığını anlatır. Büyük bir ızdırap içinde duygularını profesöre açar. Amerika'nın orta batısında yaşayan, orta sınıf bir aileden gelen Marian, Harvard'da okuyabilmek için bir yandan da çalışmakta ve sınıf arkadaşlarının kaldığı odaları temizlemektedir. Bu yüksek IQ'lu, en iyi ve en zeki öğrencilerin ona lütfen ve teşekkür ederim deme inceliğini göstermek bir yana nasıl kaba ve sert davrandıklarını anlatır. Marian, Profesör Coles'a o sıralarda başarılı bir gazeteci olan ve Harvard'da tıp okuyan çok zeki bir öğrencinin kendisine birçok kere açık açık yatma teklifinde bulunduğunu söyler. O çocuk bütün derslerden A, en yüksek not. alır demiş Marianne. Sağda solda kendisinin birinci grupta, Harvard'daki en yüksek akademik kategoride olduğunu söylüyormuş. Onunla beraber iki defa ahlaki düşünme dersi almıştım. Onun bu derslerin ikisinden de A aldığından eminim. Bir de bana ve kim bilir başka kimlere nasıl davrandığına bir bakın. İki saatlik sohbetin sonunda sanki profesörün tüm anlatılanları sindirmesi için yaşanan bir sessizlikten sonra Marianne, güvenini sarsacak bir biçimde insanın cesaretini kıran şu soruyu sormuş. Bütün bu felsefe derslerini aldım. Durmadan neyin doğru, neyin önemli, neyin iyi olduğu hakkında konuştuk. Peki insanlara iyi olmayı nasıl öğretiyorsunuz? Sürekli olarak iyi bir insan olmak için çaba sarf etmiyorsanız, iyi olanı bilmenin ne anlamı var? Vurgular Coles'a ait. En sonunda Marianne kalkıp kapıya doğru ilerlerken, Profesör Coles'a şu etkileyici sözleri söylemiş. Emerson'un burada konuşma yaparken sadece zeki görünmeye çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Onu endişelendiren konu hakkında ne yapması gerektiği ile ilgili en ufak bir fikri var mıydı acaba? Yoksa o Harvard profesörlerine sorunu ayrıntılarıyla dile getirmekle yapması gereken her şeyi yaptığını mı düşünüyordu? Profesör Coles düşünceli bir halde şöyle diyor. Marianne bana Emerson'un Harvard'daki konuşmasına, onun karaktere verdiği öneme, karakter ile zeka arasında yaptığı ayırıma, sık sık yaptığım atıfları unutmadığını anlamlı bir biçimde hatırlatıyordu. Emerson'un bu açıklamasının, bu konuda gösterdiği o büyük ısrarın bile çok kolay bir biçimde, hali hazırda tartışmakta olduğu sorunun bir parçası haline gelebileceğini söylüyordu. İşlemekte olan zekası, kendisinin yaşanan davranış tarzları, karakter ile olan ilişkisini analiz ediyor ama buradaki çifte alayı hiç mi hiç görmüyordu. Buradaki alay şuydu. Felsefe okumak, hatta ahlak felsefesi ya da ahlaki düşünme dersi okumak bile, öğretmeni ya da öğrenciyi her günkü davranışlarında ille de iyi davranmaya sevk etmez. Bu olayın tartışılması da aynı derecede verimsiz olan başka bir alay yaratabilir. Bu tartışma sırasında kişi günlük davranışlarında hiçbir belirgin sonuca yol açmaksızın sadece zekasını kullanıyor olabilir. Bu karamsar sohbetten birkaç gün sonra Profesör Coles bize üzülerek şevki kırılan Marianne'in dönmemek üzere Harvard'dan ayrıldığını söyledi. Ama onun etkileyici soruları hala geçerli, sadece Coles ya da Harvard'dakiler için değil, hepimiz için. Yüksek öğrenimin öğrencilerin zekasını geliştirmenin yanı sıra karakterini de şekillendirme sorumluluğu konusunu bir yana koyalım. Ne de olsa tartışmamızın buradaki odak noktası karakterimizin sorumluluğunu üstlenmemizdir ve Marianne'in ruha işleyen sorusu üzerinde düşünelim. İyi bir insan olmak için sürekli olarak çabalamıyorsam iyiyi bilmenin anlamı nedir? Marianne'in bu soruya cevap beklemeden sorduğu açıktır. Çünkü cevap çok belirgindir. Bu soruya verilebilecek tek geçerli cevap, bir anlamı yoktur. Başka ne anlamı olabilir ki? Her insan için iyiyi bilmenin tek amacı, iyi bir insan haline gelmektir. Bu soru retorik, yani cevap beklemeden sorulmuş olmasına karşın, üzerinde düşünmeye değer. Çünkü bize iyi bir insan olmanın, niçin her şeyden, hatta bildiklerinizden bile, çok ne olduğumuzla, karakterinizle ilgili olduğunu açıkça gösteriyor. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye burada bilginin değerini küçültmek gibi bir niyetim olmadığını, Emerson'un da böyle bir niyeti yoktu, hemen belirtmeliyim. Aksine bildikleriniz çok önemlidir ve bilginizi artırmak daha iyi bir insan olmanıza yardımcı olabilir. Marianne'in bazı sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı nahoş deneyiminde açıkça gösterdiği üzere bu temel doğru her zaman aslından daha büyük görünür. Neyin doğru ve iyi olduğunu bilmek, ille de doğru ve iyi olanı yapmanızı sağlamaz. Doğru ve iyi olduğunu bildiğiniz şeyi yapıp yapmayacağınızı belirleyen, neticede karakterinizin güçlü ve zayıf yönleridir. IQ'nuz değildir, standart test sonuçlarınız değildir ya da girdiğiniz ve çok yüksek notlarla geçtiğiniz ahlak kuramı veya ahlaki düşünme dersleri değildir. Bir insanın bir konu hakkında, bu konu ahlak kuramı ya da ahlaki düşünme olabilir, çok şey biliyor olması onu iyi biri yapmaz. Anne ve babama bana sık sık zeki olmak iyi bir insan olmak anlamına gelmez dedikleri için minnettarım. Bunu bir adım daha ileri götürebiliriz. Karakter sahibi olmadan, yani dürüstlük, kendine hakim olma, sorumluluk ve merhamet gibi erdemler olmadan bilgi sahibi olmak en hafif tabiriyle değersiz, en ağır tabiriyle de kötüdür. Başkan Theodore Roosevelt'in de ünlü bir sözünde belirttiği gibi, bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. Buradan çıkan netice şudur. Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. Uygulama açısından burada uygulama ile gerçek dünyayı, gündelik hayatı kastediyorum. Bu noktayı ne kadar vurgulasak azdır. Niçin? Çünkü günlük yaşamlarımız sırasında çoğunlukla neyin doğru ve iyi olduğunu aslında biliriz. Belki her zaman değil ama çoğunlukla biliriz. Bunu kesin olarak ve bütünüyle bilemeyebiliriz ama en azından genel olarak biliriz. Bugünlerde ahlaki ikilemlerden, yani hangi davranışın doğru olacağı konusunda gerçekten şaşırıp kaldığımız güç durumlardan söz edildiğini çok sık duyuyoruz. Ama bu ikilemlerin birçoğumuz için hayatımızda bir istisna oluşturduğunu, sık rastlanan bir durum olmadığını görmek gerekir. Bir başka deyişle birçoğumuz her gün ahlaki anlayışımızı fersah fersah aşan, karmaşık ve tartışmalı ikilemlerle, insanın zihnini kilitleyen ve kalbini sıkıştıran hayat memat meseleleriyle karşılaşmaktayız. Günlük hayatlarımızın genel sorunu, neyin doğru ve iyi olduğunu bilmek değil, iyi ve doğru olanı yapacak karaktere sahip olmaktır.